Ayrım 25. Hapishane Defterleri, Antonio Gramsci, sayfa 250. Teorik sendikalizmin durumu başkadır. Bu akım, toplumsal hiyerarşinin alt basamağındaki bir gruba dayanmaktadır. Oysa bu gruba, bu teoriyle egemen olması, ekonomik korporatif evreden çıkıp sivil toplumda siyasal egemenliğine kavuşup devletin yönetimini ele geçirmesi yasaklanmıştır. Serbest mübadele politikasına gelince, bununla yönetici gruptan bir kesim devletin yapısını değil, fakat sadece hükümetin yönünü değiştirmek, ticaret hukukunda reform yaparak, sanayi hukukunu da dolaylı olarak, çünkü özellikle pazarı yoksul ve dar olan memleketlerdeki himayecilik, sanayi alanındaki girişim serbestliğini sınırlandırarak hastalıklı bir şekilde tekellerin doğmasına yol açar, değiştirmeyi amaç edinmiştir. İktidardaki yönetici partiler tarafından yeni bir siyasal toplumun ya da yeni tipten bir sivil toplumun kurulması ve örgütlendirilmesini amaçlamayan bir rota çizmesi söz konusudur. Teorik sendikalizm hareketinde bu sorun daha karmaşık görünmektedir. Bu hareketin isteklerini dile getirmek iddiasında olduğu, toplumsal hiyerarşinin alt basamağındaki grubun bağımsızlığını ve gerekliliğini, yönetici grubun fikir alanındaki egemenliği uğruna feda ettiği inkar edilemez bir gerçektir. Çünkü aslında teorik sendikalizm, serbest mübadeleci sistemin praksis felsefesinin çarpıtılmış ve bayağılaştırılmış bazı fikirleriyle doğruluğu ispatlanmak istenilen bir cephesinden başka bir şey değildir. Alt grup neden ve nasıl feda edildi? Alt grubun egemen grup olabilmesi düşüncesi bir kenara itilmiştir. Bu ya sorunun ele alınmayışından, Fabien sosyalizmi, De Man İşçi Partisi'nin büyük bir bölümü, ya da anlaşılması güç ve etkisiz şekillerde ileri sürülmesinden, genel olarak sosyal demokrat eğilim, yahut da gruplar rejiminden tam bir eşitlik rejimine ve sendika ekonomisine sıçranacağı düşüncesi savunulduğu için böyledir. Bu ekonomizmin irade, eylem, siyasal ve düşünsel girişimlerin ifadeleri karşısındaki tutumu kadar acayip bir davranıştır. O bunları sanki ekonomik zorunlulukların organik bir belirtisi, hatta ekonominin biricik etkili ifadesi değilmiş gibi ele alır. Başka acayip bir cephesi daha, egemenlik sorununun somut olarak ortaya konuluşu, egemenlik grubunu uydu durumuna sokmak olarak yorumlanmaktadır. Egemenlik olayı şüpheye yer bırakmayacak şekilde egemenliğin etkisi altındaki grupların eğilimlerinin ve çıkarlarının göz önünde bulundurulmasını, herhangi bir uzlaşma dengesinin kurulmasını, yani yönetici grubun ekonomik korporatif alanda fedakarlıkta bulunmasını gerektirir. Fakat bunun kadar su götürmez bir gerçek daha var ki, o da böylesi bir fedakarlık ve bir uzlaşmanın esasa ilişkin olmamasıdır. Çünkü egemenlik siyasal ve ahlaksal bir nitelik taşısa da, aynı zamanda ekonomik olmaması ve ekonomik faaliyetin kesin olarak belirli sektörlerinde oynadığı role dayanmaması olanaksızdır. Serbest mübadele ve teorik sendikalizmin dışında ekonomizm başka şekillerde de görünür. Bütün seçimleri boykot etme hareketleri, tipik örnekleri İtalyan papaz sınıfının 1870'te ve 1900'den sonra hafifleyerek devam eden seçimlere katılmama kararı, bu hareket 1919'da Partito Popolare'nin kurulmasıyla sona erdi. Papaz sınıfının gerçek İtalya ile hukuksal İtalya arasında yaptığı organik ayrım, ekonomik dünya ile siyasal hukuksal dünya arasında yapılan ayrımın bir kopyasıydı. Seçimlere yarım katılmama, çeyrek katılmama gibi birçok şekli var. Bu seçimi boykot etme hareketiyle, işler ne kadar kötü giderse o kadar iyidir formülüyle, parlamentodaki bir milletvekili hizibinin muhalefeti de bağıntılıdır. Ekonomizm her zaman politik faaliyete ve sendika gibi bir eğitim örgütü olarak düşünülen siyasal partiye karşı değildir. Ekonomizm üzerinde yapılacak bir araştırma için felsefenin sefaletindeki bir parçadan yararlanılabilir. Bu parçada bir toplumsal grubun gelişmesinde önemli bir evre bulunduğu söylenmektedir. Bu evrede bir sendikanın üyeleri artık yalnız ekonomik çıkarlar için değil, örgütün savunulması ve gelişmesi için mücadele ederler. Dipnot. Tam formülü bilmek gerekir. felsefenin sefaleti, praksis felsefesinin oluşmasında esaslı bir evredir. Feuerbach üzerine tezlerin geliştirilmesi olarak düşünülebilir. Oysa kutsal aile pek belli olmayan ara bir evredir ve Proudhon'a ve Fransız materyalizmine ayrılan pasajlarda görüldüğü gibi bir başka vesileyle yazılmıştı. Çok kere yorumlandığı gibi teorik bir bölüm olmayıp kültür tarihiyle ilgili bir parçadır ve kültür tarihi olarak da çok güzeldir. Şunu hatırlatalım ki felsefenin sefaletinde Proudhon'a ve Hegel diyalektiğini yorumlayışına yöneltilen eleştiri, Gioberti ile genel olarak ılımlı liberallerin Hegelciliğine de uygulanabilir. Proudhon, Gioberti arasındaki paralellik, bu iki adam türdeş olmayan tarihsel siyasal evreleri temsil etmekle beraber sırf bu bakımdan verimli ve ilgi çekicidir. Gramsci'nin notu. Aynı zamanda Engels'in şu görüşünü de hatırlamalıyız. İtalyanca'ya çevrilmiş olan iki mektupta ileri sürülen bu görüşe göre ekonomi son çözümlemede tarihin itici gücüdür. Bu görüşü doğrudan doğruya ekonomi politiğin eleştirisinin ön sözüne bağlamak gerekir. Bu ön sözde insanların ekonomi alanında beliren çatışmaların bilincine ideolojiler alanında erdikleri söylenmektedir. Birçok vesilelerle bu notlarda praksis felsefesinin anlatılmak istendiğinden daha yaygın olduğu belirtilmiştir. Eğer Profesör Loria'nın az çok tutunmuş olan kendi görüşlerine verdiği adla tarihsel ekonomizmin dağılışı söz konusu ise bu ifade doğrudur. Bundan doğan sonuç şu olmuştur ki praksis felsefesinin mücadeleye başlamasıyla kültür çevresi tamamıyla değişmiştir. Croce'ye özgü bir terminoloji kullanarak özgürlük dinindeki en büyük sapma, Ortodoks dininde olduğu gibi bir yozlaşmaya uğradı. Adeta bir batıl inanç gibi yaygınlaştı, yani ekonomizmi meydana getirdi. Bununla birlikte bundan sonra Ortodoks dini sönükleştiğine göre bir sapma olan batıl inancın içinde bir maya taşıyıp taşımadığını ve bu sayede onu üstün bir din halinde yeniden meydana çıkartıp çıkartmayacağını, başka deyimle batıl inanç tortularının temizlenip temizlenmeyeceğini bilmek gerekir. Tarihsel ekonomizmin karakteristik birkaç noktası. 1. Tarihsel gruplar üzerinde yapılan araştırmalarda görelim, izafi olarak sürekli olanla rastgele meydana gelmiş geçici olaylar birbirinden ayrılmamaktadır. Mesela ekonomik olaydan kişilerin ya da küçük bir grubun doğrudan doğruya Yahudice kaba çıkan anlaşılmaktadır. Bir ekonomik sınıfın kendi yapısına bağlı bütün ilişkileriyle oluşması dikkate alınmamakta, fakat buna özellikle ceza yasasında öngörülen suçlara uygun düştüğü zamanki bayağı ve tefeciliğe varan çıkarcılık yakıştırılmaktadır. 2. Ekonomik çelişmeyi çalışma araçları alanında birbiri ardınca meydana gelen değişikliklere indirgeyen öğreti. Profesör Loria, Rassegna Contemporanca'da, Çağdaş Dergi, 1912'de yayımlanan yazısında uçağın toplumsal etkisi üzerine uygulayarak bu öğretiyi pek parlak bir şekilde açıklamıştı. 3. Ekonomi ile tarih alanındaki gelişmeyi üretimdeki şu ya da bu önemli öğenin değişmelerine bağlayan öğreti. Buna göre ekonomik ve toplumsal olaylar üzerinde, mesela yeni bir yakıtın bulunması, makinelerin yapımında ve işletilmesinde yeni yöntemlerin uygulanması doğrudan doğruya belirleyici bir etki yapar. Şu son zamanlarda petrol hakkında pek çok yazı yayımlandı. Bu bakımdan Antonio Laviosa'nın La Nuova Antologia'nın Yeni Antoloji, 16 Mayıs 1929 tarihli sayısında tipik bir yazısı yayımlandı. Yeni yakıtların ve yeni enerjilerin bulunmasının ve üzerinde işlenecek ham maddelerin keşfedilmesinin elbette büyük önemi var. Çünkü bunlar birçok devletlerin durumunda değişiklik meydana getirir. Ama tarih içindeki belirli hareket üzerinde bir etki yapmaz. Çok kere tarihsel maddecilikle mücadele edildiği sanılarak ekonomizmle mücadele edilmektedir. Paris'te yayımlanan Le Avenir gazetesinin 10 Ekim 1930 günlü sayısında yayımlanan bir yazı bunun için tipik bir örnektir. Bu yazıyı bu nedenle buraya aktarıyoruz. uzun zamandan beri, özellikle savaştan beri, çıkar sorunlarının halklara egemen olduğu ve dünyayı yönettiği ileri sürülmektedir. Bir öğreti süsü vererek bunu tarihsel maddecilik adı altında Marksistler ortaya attılar. Salt, Marksizme göre topyekün alınınca insanlar tutkularına değil ekonomik zorunluluklara boyun eğerler. Politika bir tutkudur, vatan bir tutkudur. Bu iki tanrıça tarihte sadece süs olarak bir rol oynar. Gerçekte halkların yaşamı yüzyıllar boyunca maddesel alandaki nedenlerin durmadan değişen etkileriyle açıklanabilir. Bu büyük etken ekonomik olaydır. Birçok burjuva filozof ve ekonomistler de bu nakaratı dillerine doladılar. Bunlar ciddi tavırlar takınarak uluslararası büyük politikayı buğday fiyatıyla, petrolün uğradığı değişikliklerle, kauçuk fiyatındaki yükselişle açıklamaya kalkıyor. Bütün diplomasinin gümrük tarifeleri ve maliyet fiyatı sorunlarına bağlı olduğunu ispat etmek için çabalayıp duruyorlar. Bu açıklamalar pek tutmuştur. Bunlarda şöyle hafiften bir bilimsellik havası vardır ki hani güzel bir görünüş meydana getirmiyor da değil. Bunlar büyük incelik gibi satılan yüksek bir şüphecilikle olaylar üzerinde fikir yürütürler. Dış politika tutkusu, ulusal duygu, hadi canım sen de, basit insanlara yakışır şeydir bunlar. Büyük kafalı adamlar, hakikatleri sezmiş olanlar, her şeye ihtiyacın ve bir kazanç elde etme hırsının egemen olduğunu bilirler. Oysa bütün bunlar boş lakırtıdan başka bir şey değildir. Hakikatle taban tabana karşıttır bu düşünceler. Halkların sadece çıkar düşüncesiyle hareket ettikleri düşüncesi ne kadar yanlış ise, her zamankinden çok bugün duygularına boyun eğdikleri de o kadar doğrudur. Tarihsel maddecilik palavradan başka bir şey değildir. Uluslar kanmak bilmez bir üstünlük hırsından doğan bir iç tepiyle hareket ederler. Bunu anlamayan hiçbir şey anlamıyor demektir. Üstünlük hevesi adını taşıyan yazının alt tarafında örnek olarak Alman ve İtalyan politikaları ele alınıyor. Buna göre bu memleketlerin politikalarını belirleyen şey çıkar sorunları olmayıp üstünlük hırsıdır. Bu yazıyla da işte bu çeşit bir sürü bayağı cinsten polemik mızrağıyla praksis felsefesine saldırılmak istenmektedir. Ama bütün bunların asıl hedefi Loryavari sakat bir ekonomizmdir. Bundan başka bu yazıyı yazan, başka açılardan da bu sorun üzerinde fazla bir bilgi sahibi olmadığı anlaşılıyor. Tutkuların ekonomik çıkarlarla eş anlamda olabileceğini ve siyasal faaliyetin sürekli bir coşkun tutku çırpınışı olamayacağını anlamıyor. Bir yandan da Fransız politikası sistemli ve yekpare bir akla uygunluk örneği, yani her türlü tutkudan sıyrılmış bir politika olarak gösterilmektedir. En yaygın olan ekonomizm sapması şeklinde büründüğü zaman praksis felsefesi, aydın grubunun yüksek çevresinde kültür yönünden yayılma gücünü kaybeder. Buna karşılık halk yığınları ve beynine yormaya niyeti olmayan ve kurnazlık taslayan yarım aydınlar çevresinde rağbet görür. Engels'in dediği gibi birçok kimse bütün tarihi ve siyasal bilimleri ve felsefeyi ceplerinde taşıyabilecekleri birkaç formüle sığdırıp bunları pek ucuza ve sıkıntısızca elde edebileceklerini sanırlar. İnsanların temel çatışmaların bilincine ideolojiler alanında erdikleri yolundaki tezin psikolojik ve ahlaksal bir nitelikte olmayıp bilgi kuramına organik bir şekilde bağlı olduğunun unutulması sonucu bir forma mentis, dipnot, donmuş bir zihin yapısı meydana gelir. Böylece politika ve bunun sonucu olarak da tarih, sonu gelmeyen bir marche de dupes, dipnot, metinde Fransızca olarak geçiyor. Göz boyayıcılık anlamında. Bir hokkabaz el çabukluğu sayılır. Eleştiri faaliyeti de numaraları açığa çıkartmak, rezalet yaratmak ve belirli akımları temsil eden kişilerin özel yaşamlarına bayağıca burnunu sokmak şeklinde anlaşılır. Böylece ekonomizmin nesnel bir yorum kuralı, nesnel, bilimsel olduğu kabul edilerek ya da buna bu süs verilerek en ilkel çıkarların meydana çıkartılması yolundaki araştırmanın tarihin bütün cepheleriyle tezi temsil eden insanlar kadar antitezi temsil edenler için de geçerli olacağı unutulmuş oluyordu. Bundan başka praksis felsefesinin bir başka yargısı da unutulmuştu. Bu da halk inançlarının ya da halk inançları tipindeki inançların maddesel bir güce sahip olduğu yolundaki kuraldır. Pinti Yahudice çıkarların araştırılması yolunda yapılan yorumlar bazen kaba ve gülünç yanlışlara sebep olmakta, asıl öğretinin saygınlığını kıracak bir etki yapmaktadır. İşte bunun için ekonomizmle yalnız tarih teorileri alanında değil, fakat teori ve pratik alanında da mücadele etmek gerekir. Bu bakımdan mücadele, egemenlik kavramı geliştirilerek ve aynı zamanda belirli siyasal partilerin pratik hayatlarında da bu gelişme sürdürülerek yürütülebilir. Sürekli devrim teorisi denilen teorinin karşısına, demokratik devrimci diktatörlük kavramını çıkartarak meşrutiyetçi ideolojilerin desteklenmesine karşı yürütülen mücadele. Bazı siyasal hareketler geliştikçe ileri sürülen fikirler üzerinde bir araştırma yapılabilir. Bunlara tipik birer örnek olarak Boulangisme 1885-1889 yıllarında General Boulanger'in etrafında toplanan muhaliflerin hareketi. Hareketi 1886'dan 1890'a kadar ya da Dreyfus, 1894'te haksız yere mahkum edilmiş olan Yüzbaşı Dreyfus'un davasının yeniden ele alınmasına ve Dreyfus'un saygınlığının geri verilmiş olmasına Zola'nın da katıldığı Dreyfus hareketinin katkısı olmuştur. Bu, kısa bir süre önce General Boulanger'in kurmak istediği askeri diktatörlüğe karşı demokrasinin zaferiydi. Davası yahut açıkça 2 Aralık'taki hükümet darbesi ele alınabilir. Hemen doğrudan doğruya ekonomik faktöre daha az yer verilmesine karşılık, ideolojilerin somut bir şekilde incelenişini görmek için 2 Aralık üzerine yazılmış olan klasik kitabı, 18 Brumaire de Louis Bonaparte, tahlil etmek gerekir. Bu olaylar karşısında ekonomizm şu soruyu ortaya atar: İncelediğimiz hareket doğrudan doğruya kimin işine yarar? Buna da mantık dışı olduğu kadar basitlik örneği olan bir düşünceyle cevap verir. Buna göre bu hareket doğrudan doğruya egemen sınıfın belirli bir bölümünün işine yarar. Sözde hata etmemiş olmak için de bu, bütün ekonomik güçler üzerinde gittikçe artan bir denetim işlevi olan zümre olarak kabul edilir. Ekonomizme düşenlere göre incelenen hareket iktidara yürüdüğüne göre egemen sınıfın gittikçe güçlenen zümresi olarak yeni hükümeti kontrol ederek devlet aygıtını kendi yararına işletecektir. Burada gerçekten çok ucuz bir yanılmazlık iddiası karşısındayız. Bu görüş herhangi bir teorik anlamdan yoksun olduğu kadar hatırı sayılır derecede siyasal bir anlayış yoksulluğunu da yansıtmaktadır ve pratik etkinlikten de yoksundur. Böylece ekonomizm bir takım kehanetlerle sonu gelmeyen kişisel çekişmelere yol açmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Boulangizm hareketi türünden bir hareket meydana geldiği zaman gerçekçi bir bakışla çözümleme şu yönde yürütülmelidir. 1. Bu hareketi benimseyen kitlenin toplumsal yapısı. 2. Yeni hareketin doğuşuyla ortaya koyduğu gibi değişme halinde bulunan güçler dengesinde bu kitlenin bir işlevi. 3. Hareketin temsilcilerinin ileri sürdükleri, kabul gören isteklerinin siyasal ve toplumsal olarak taşıdığı anlam ve gerçekte bunların hangi isteklerin yerini tuttuğu, bunlar gerçekte hangi isteklerin yerini tutmaktadır. 4. Araçların kabul edilen hedefe uygun olup olmadığının araştırılması. 5. Ancak ahlaksal bakımdan değil, siyasal bakımdan da ele alınarak yapılacak son çözümleme iledir ki şöyle bir varsayım ileri sürülebilir. Bu hareket yozlaşarak halk yığınlarının kendisinden beklediğinden bambaşka amaçlara yarayacaktır. Tam aksine henüz ortada bu sorunu çözümlemek için somut bir öğe yokken, yani gizli bir bilimsel çözümleme ile değil, kamusal düşünüşle sezildiği şekilde bir çeşit önleyici tedbir olarak böyle bir varsayım ileri sürülür. Bu o tarzda yapılır ki aldatıcılık ve kötü niyetle suçlanan şekline bürünür. Bu görüşü benimseyenler de düşünce yoksulluğu ya da budalalıkla yerilir. Böylece siyasal mücadelede pek bilgiç olan ve bu bilgilerini sihirli bir şekilde elde edenler ile kendi yöneticilerinin laflarına kanarak tedavisi kabil olmayan bir salaklığın kurbanı olanlar arasındaki kişisel bir çekişmeye dönüşür. Kaldı ki bu hareketler iktidara gelmedikçe bunların başarısızlığa uğrayacakları daima düşünülebilir. Nitekim uğramışlardır da. Blanşizm de başarısızlığa uğradı ve Dreyfusçu hareket tarafından ezildi. Georges Valois ve General Gayde hareketleri de aynı şekilde son buldu. Bundan dolayı araştırma hareket içindeki güç öğelerinin ve aynı zamanda güçsüzlük öğelerinin meydana çıkarılmasına yöneltilmelidir. Ekonomistçe ileri sürülen varsayıma göre doğrudan doğruya etki yapan bir güç öğesi vardır. Bu da doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak hareketin paraca desteklendiği yolundadır. Hareketi destekleyen büyük bir gazete dolaylı olarak paraca da yardım sağlamaktaydı. Hepsi bu kadar. Bu kadarı da az bir şeydir. Bu durumda bile çeşitli derecelerdeki güç ilişkilerinin çözümlenmesinin en yüksek noktasına ancak egemenlik çevresinde ve ahlaksal, siyasal ilişkilerde varılabilir. Bu konuyu daha iyi açıklayabilmek için uzlaşmazlık teorileri denilen düşüncelere bir öğe daha eklenebilir. Bu da uzlaşma, dipnot, bakınız Lenin, sol, komünizmin bir çocukluk hastalığı, hiç uzlaşmaya gidilmemeli mi başlıklı bölüm. Denilen şeye karşı çıkmayı katı bir ilke haline getirme eğilimidir. Bu da tehlike korkusu halinde kendini belli eder. Uzlaşmalara karşı çıkmayı ilke haline getirme eğiliminin ekonomizme sıkı sıkıya bağlı olduğu açık bir gerçektir. Çünkü bu görüş açısından bu karşı çıkma sarsılmaz. Buna göre tarihsel gelişmenin de doğa yasalarıyla aynı nitelikte olan nesnel yasaları vardır. Buna bir de din kaderciliğini andıran erekçi, gayetçi bir kadercilik eklenir. Madem ki elverişli koşullar zorunlu olarak gerçekleşerek insanlığı daha iyi bir yaşama kavuşturacak olayları önüne geçilmez bir şekilde doğuracaktır, öyleyse bu durumları önceden tasarlanmış bir plana göre irade gücüyle meydana getirmeye çalışmak yalnız boş bir çaba değil, aynı zamanda tehlikelidir de. Bu kaderci inançların yanı sıra bir de işi tamamlamak için körü körüne ve hiçbir ölçüte başvurmadan sorunun silahla çözümlenebileceğine olan inanç var. Aslında bu görüş bir mantığa dayandığı gibi az çok tutarlı da görünmektedir. Çünkü iradenin işe karışmasının yapma ki yıkma ile aynı anda hareket halindedir, için değil ama yıkma için yararlı olduğu düşüncesine dayanır. Yıkma işi hem yıkma ve hem yapma olarak değil, mekanik olarak düşünülmektedir. Böyle bir düşünce tarzında zaman faktörü ve son çözümlemede ekonomi faktörünün kendisi dikkate alınmamaktadır. Bundan şunu anlamak lazımdır. Yığınlarla ilgili ideolojik olayların nasıl her zaman ekonomik olaylardan daha geri kaldığı ve bunun sonucu olarak ekonomik faktörün meydana getirdiği otomatik atılımın nasıl bazı anlarda yavaşladığı, hatta geleneksel ideolojik öğeler tarafından geçici olarak durdurulduğu anlaşılmamaktadır. Bunun için de yığınların ekonomik durumunun gereklerini anlatabilmek için geleneksel liderlerin direktiflerine karşı önceden hazırlanmış, bilinçli bir mücadeleye girişmek lazımdır. Duruma uygun bir siyasal hareket için daima ekonominin ilerleyişini önleyen geleneksel politika engellerini kaldırmak, bağdaşık, iç çelişisi olmayan yeni bir tarihsel, siyasal, ekonomik blok meydana getirmek üzere bazı güçleri benimsemek zorunlu olur ve böylece bu güçlerin siyasal yönetimi değiştirilir. Birbirinin benzeri olan iki güç yeni bir örgüt içinde ancak şu iki yoldan biriyle eriyebilir. Ya birbiri ardınca birçok uzlaşmalarla ya da silah gücüyle, yani ya da ittifak zemini üzerinde birleşerek ya da birinin zor gücüyle ötekini kendisine bağımlı kılmasıyla. Burada sorun silaha başvurmak için gerekli gücün bulunup bulunmadığını ve bu yolun verimli olup olmadığını kestirmektir. Eğer bu üçüncü gücü yenmek için iki gücün birleşmesi zorunlu ise, silaha ve zora başvurmak, buna sahip olunabileceği kabul edilerek, sadece yöntem bakımından bir varsayım olup, biricik somut olanak uzlaşmadır. Çünkü düşmana karşı güç kullanılabilir, fakat kısa bir zamanda kendi varlığında özümlenebilecek olan ve kendisinden bir parça olana karşı güç kullanılamaz. 25. ayrımın sonu. Sayfa 260.